Ayrım 3.
Sayfa 28. Fakat yüzük adada değildi. Kaybetmişti, gitmişti. Acı ve tiz çığlığı neler olup bittiğini anlamamış olsa da Bilbo'nun tüylerini diken diken etmişti. Böylece sonunda Gollum bir tahminde bulunabilmişti. Ama çok geçti. Cebinde nesi var diye bağırıyordu. Hobbit'i öldürüp kıymetlisine kavuşmak için bütün hızıyla geri dönerken gözlerindeki ışık yeşil bir alev halini almıştı. Bilbo tam zamanında gördü bu tehlikeyi. Körü körüne sudan uzaktaki geçitlerden birine kaçtı. Ve bir kez daha şans eseri kurtuldu. Çünkü koşarken elini cebine sokmuş ve yüzük de parmağına geçivermişti. Böylece hırsız kaçmasın diye çıkışı kapatmak için onu görmeden yanından geçip giden Gollum olmuştu. Bilbo kendi kendine konuşup kıymetlisi hakkında söylenen Gollum'u yorgun argın izlemişti. Sonunda bu konuşmadan Bilbo bile gerçekleri tahmin edebilmiş ve içine karanlıktan kurtulup kaçabilme ümidi düşmüştü. Bu olağanüstü yüzüğü kendisi bulmuştu ve orklarda Gollum'dan kaçabilirdi. Sonunda madenlerin alt kapılarına, dağların doğu tarafına açılan gözden ırak bir kapının önünde durdular. Burada Gollum etrafı kollayıp dinleyerek pusuya yattı. Bilbo'nun da içinden onu kılıcıyla kesmek geldi. Fakat acıma duygusu engel oldu Bilbo'ya. Kaçmak için tek ümidi olan yüzüğü alıkoysa bile onu kullanarak savunmasız haldeki bu kötü yaratığı öldüremezdi. Sonunda cesaretini toplayarak karanlıkta Gollum'un üzerinden sıçradı ve düşmanının nefret ve çaresizlik haykırışları onu izlerken geçitten koşarak kaçmaya başladı. ''Hırsız! Hırsız! Baggins! Sonsuzlara kadar nefret edeceğiz!'' Olayları Bilbo'nun arkadaşlarına ilk anlattığı şeklinin böyle olması ilginç bir gerçektir. Onun anlattığı öyküde oyunu kazanırsa Gollum kendisine bir armağan vermeye söz vermişti. Fakat Gollum adaya gidip bu şeyi aradığında hazinesinin orada olmadığını fark etmişti. Bu şey çok çok önce ona yaş gününde verilmiş sihirli bir yüzüktü. Bilbo bunun kendi bulduğu yüzük olduğunu tahmin etmişti ve oyunu zaten kazanmış olduğu için ona sahip olmak Bilbo'nun hakkıydı. Fakat sıkışık bir durumda olduğu için bu konudan hiç söz etmemiş ve ödül olarak armağan yerine Gollum'un kendisine çıkış yolunu göstermesini sağlamıştı. Bu öyküyü Bilbo anılarında da böyle kaydetmişti ve bunu Elrond'un divanında sonra dahi hiç değiştirmemiş olduğu anlaşılmaktadır. Anlaşılan öykü Kırmızı Kitap'ta da muhtelif kopyalarında ve özetlerinde olduğu gibi bu şekilde geçmiştir. Fakat kopyaların birçoğu şüphesiz ki gerçeği kendileri de öğrenmiş oldukları halde yaşlı Hobbit tarafından yazılmış olan herhangi bir şeyi bozmaya pek gönüllü olmayan Frodo veya Samwise'ın notlarından çıkartılan gerçek öyküyü de içerir alternatif olarak. Bununla beraber Gandalf duyduğu andan itibaren Bilbo'nun ilk öyküsüne inanmamış ve yüzüğü merak etmeye devam etmişti. Zamanla bir vakit dostluklarını zorlayan uzun süreli sorgu suallerden sonra Bilbo'dan gerçek öyküyü öğrenmişti. Büyücü gerçeğin önemli olduğuna inanıyordu. Bilbo'ya bunu açıklamasa da aynı zamanda daha ilk başından iyi yürekli Hobbit'in doğruyu söylememiş olmasını önemli ve rahatsız edici bulmuştu. Bu onun alışkanlıklarına oldukça ters düşüyordu. Armağan fikri tamamen Hobbitvari bir icat sayılmazdı gene de. Daha sonra itiraf ettiğine göre bunun ilhamını Bilbo, Gollum'a kulak misafiri olunca duyduğu şeylerden almıştı. Çünkü Gollum gerçekten de yüzük için "Doğum günüm armağanım" demişti birçok kez. Bunu da Gandalf garip ve kuşku uyandırıcı bulmuştu. Fakat bu konudaki gerçeği daha uzun yıllar çözemeyecekti. Bu kitapta da anlatıldığı gibi. Bilbo'nun daha sonraki maceraları hakkında burada daha fazla bir şey söylenmesine gerek yoktur. Yüzüğün yardımıyla kapıdaki ork nöbetçilerden kaçmış ve arkadaşlarına katılabilmişti. Macerası boyunca yüzüğü özellikle arkadaşlarına yardım etmek için birçok kez kullanmış fakat mümkün olduğu sürece yüzüğü arkadaşlarından gizlemişti. Evine geri döndükten sonra Gandalf ile Frodo hariç kimseye bir daha yüzükten bahsetmemişti. Şayır da başka kimse yüzüğün varlığından haberdar değildi ya da öyle zannediyordu. Sadece Frodo'ya yapmış olduğu yolculuğun yazmakta olduğu öyküsünü göstermişti. Kılıcı Sting'i ocağının üzerine asmıştı Bilbo. Cücelerin ejderha hazinesinden ona armağan olarak verdikleri o harika zırhı da müzeye, daha doğrusu Uluğ Kazı'ndaki Belek evine geçici olarak vermişti. Fakat çıkın çıkmazında bir çekmecede yolculuklarında giymiş olduğu eski pelerin ile başlığı saklamıştı ve yüzük ince bir zincirle emniyete alınarak cebinde kalmıştı. Çıkın çıkmazındaki evine 52 yaşında SH 1342 Haziran ayının 22'sinde dönmüştü. ve 111. yaş kutlamaları için SH 1401 hazırlıklara başlayıncaya kadar şair de Bay Baggins geri döndüğünden beri pek kayda değer bir şey olmamıştı. İşte tam bu noktada bu tarih kitabı başlamaktadır. Şair kayıtları hakkında bir not. Üçüncü çağın sonunda şairin yeniden Birleşmiş Krallığa dahil olmasına neden olan büyük olaylarda hobbitlerin üstlendikleri rol, içlerinde kendi tarihlerine karşı daha kapsamlı bir ilginin uyanmasına neden olmuştur ve o güne kadar daha çok sözlü olan adetleri toplanarak yazılmıştır. Büyük aileler krallıkta meydana gelen olaylarla büyük ölçüde ilgiliydi ve bu aileye mensup kişilerin büyük bir bölümü kadim tarihleri ve efsaneleri araştırıyordu. Dördüncü çağın ilk yüzyılının sonunda şairde çok sayıda tarihi kitap ve kayıt bulunan birçok kütüphane bulabilirdiniz. Bu koleksiyonların belki de en büyükleri büyük iğinlerde, Brandy konağında ya da kule diplerindeydi. Üçüncü çağın sonuna ait bu anlatılar daha çok Batı Sınırları Kırmızı kitabından alınmıştır. Yüzük Muharebesi'nin bu en önemli kaynağına bu ismin verilmesi, eserin uzun süre Batı Sınırları bekçileri, kumral balaların oturduğu kule diplerinde kalmasındandır. Aslında bu eser Bilbo'nun yanında Ayrık Vadi'ye götürmüş olduğu şahsi günlüğüydü. Frodo bunu notlarla dolu bir sürü sayfayla birlikte şaira geri getirmiş ve SH 1420-21 yıllarında sayfalarını savaş anlatılarıyla doldurmuştur. Fakat bunlara ilaveten Bilbo'nun kendisine ayrılış armağanı olarak verdiği büyük bir ihtimalle tek bir büyük kırmızı kutuda saklanan kırmızı deriyle birbirine bağlanmış 3 koca cilt daha vardı. Bu 4 büyük cilde Batı sınırlarında şerhler, şecereler ve birliğin Hobbit üyelerini ilgilendiren birçok diğer konunun eklenmiş olduğu bir beşincisi ilave edilmişti. Özgün kırmızı kitap muhafaza edilememiş ama birçok kopyası yapılmıştır. Özellikle de Efendi Samwise'ın sülalesinin kullanımı için ilk cildinin. En önemli kopyanın ise ayrı bir öyküsü vardır. Bu kopya büyük iğinlerde muhafaza ediliyordu. Fakat büyük bir ihtimalle Peregrin'in torununun torununun ricasıyla Gondor'da yazılmış ve SH 1592'de tamamlanmıştı. Güneyde yazılan kopyasına şu not eklenmiştir. Kralın katibi Findegil bu kitabı 472'de bitirmiştir. Bu Minas Tirith'teki şefin kitabının tıpkı kopyasıdır. O kitap ise Kral Elessar'ın ricası üzerine Perianatların kırmızı kitabından elde edilmiş ve kendisine 464 yılında Gondor'a çekildiğinde Reis Peregrin tarafından getirilmiştir. Böylece Reis'in kitabı kırmızı kitaptan yapılan ilk kopya olmuştur ve daha sonra çıkartılan veya kaybolan kısımların çoğunu da kapsamaktadır. Minas Tirith'te kitaba birçok ilaveler ve özellikle isimler, kelimeler ve elf dillerinden yapılan alıntılar konusunda düzeltmeler yapılmış ve savaşın öyküsü dışında kaldığı için Aragorn ile Arwen'in öyküsünün özetlenmiş bir çeşitlemesi eklenmiştir. Öykünün tümünün kral göçtükten bir süre sonra Vekil Harç Faramir'in torunu Barahir tarafından yazıldığı söylenmektedir. Fakat Findegil'in kopyasının en büyük önemi Bilbo'nun Elfçeden çevirilerini de kapsıyor olmasından kaynaklanır. 1403 ile 1408 arasında Ayrık Vadi'de bulunan hem canlı hem yazılı bütün kaynaklardan yararlanılarak hazırlanan bu 3 cildin büyük bir beceri ve bilgi ürünü olduğu söylenmektedir. Fakat bunlar Frodo tarafından pek kullanılmadıklarından ve hemen hemen tamamen eski günleriyle ilgili olduklarından bu konuda burada başka bir şey söylenmemektedir. Meriadoc ile Peregrin büyük ailelerinin başına geçtikleri ve bir yandan da Rohan ve Gondor ile bağlarını devam ettirdiklerinden Erşehir ve Tıkış kazasındaki kütüphanelerde kırmızı kitapta bulunmayan birçok şey mevcuttur. Brandy konağında Eriador ve Rohan tarihiyle ilgili birçok eser bulunmaktaydı. Bunların bir kısmı Meriadoc'un kendisi tarafından bir araya getirilmiş veya başlanmış eserlerdi. Ama Meriadoc şairde daha çok şairin ot bilgileri ve şair ile Bree'deki takvim ile Ayrık Vadi, Gondor ve Rohan'daki takvimleriyle birbirlerini kıyaslayan yılların hesabı olarak bilinen eserleriyle tanınırdı. Aynı zamanda şairdeki eski kelimeler ve isimler adlı kısa bir bilimsel inceleme de yazmış, yer adlarındaki eski unsurları ve Belek kelimesinde olduğu gibi bazı şair kelimeleri ile Rohirrim lisanı arasındaki akrabalığı ortaya çıkartarak bu alana özel bir ilgi göstermiştir. Büyük iğinlerde kitaplar geniş kapsamlı tarihler için büyük bir önem taşıdığı halde şair halkının daha az ilgisini çekmiştir. Bunlardan hiçbiri Peregrin tarafından yazılmamıştır ama hem o hem de ardılları Gondor katipleri tarafından yazılmış birçok el yazmasını toplamışlardır. Özellikle de Elendil ve varisleriyle ilgili tarih ve efsane özetleriyle kopyalanır. Sadece burada şairden Numenor tarihi ve Sauron'un uyanışı ile ilgili geniş kapsamlı malzeme bulunabilir. Yılların öyküsü büyük bir ihtimalle Meryad Ok'un toplamış olduğu malzemelerin yardımıyla büyük iğinde bir araya getirilmiştir. Gerçi verilen tarihlerin çoğu tahminidir. Özellikle de ikinci çağ ile ilgili olanlar. Ama gene de bunlar dikkate değerdir. Meryad Ok'un birkaç kez ziyaret etmiş olduğu Ayrık Vadi'den yardım veya bilgi almış olması çok büyük bir ihtimaldir. Elrond ayrılmış olduğu halde oğulları yüksek elf halkının bir kısmıyla Ayrık Vadi'de kalmışlardır. Celeborn'un Galadriel ayrıldıktan sonra buraya gidip yaşadığı söylenir. Fakat onun da nihayet gri limanların yolunu tuttuğu ve böylece eski günlerin Orta Dünya'daki son canlı tanığının da buralardan ayrılmış olduğu günün tarihi hiçbir yerde geçmemektedir. 1. Kitap Bölüm 1 Dört Gözle Beklenen Davet. Çıkın çıkmazından Bay Bilbo Baggins kısa bir süre sonra 111. yaş gününü deptebeli bir davet ile kutlayacağını ilan ettiğinde Hobbit köyde büyük bir heyecan yaşanmış ve söylentiler alıp yürümüştü. Bilbo hem çok zengin hem de acayip biriydi. Ayrıca tuhaf bir biçimde ortadan yok olup beklenmedik bir şekilde geri dönüşünden beri yani 60 yıldır şairin merak konusuydu. Yolculuklarından alıp getirdiği servet yöresel bir efsane haline almıştı bile. Yaşlılar ne derse desin hemen hemen herkes çıkın çıkmazındaki tepenin ağzına kadar define dolu tünellerle örülü olduğuna gerçekten inanıyordu. Ve bütün bunlar Bilbo'yu ünlü yapmaya yetmezmiş gibi şayanı hayret bir özelliği daha vardı. Bitmek nedir bilmeyen dinçliği. Zaman akıp gitse de Bay Baggins'e pek etki etmiyor gibiydi. 90 yaşında 50 yaşındaki halinden pek farklı görünmüyordu. 99 yaşında ona yaşını göstermiyor demeye başladılar. Fakat yaşlanmıyor demek daha isabetli olurdu. Başlarını sallayıp böyle bir şeyin haddinden fazla iyi olduğunu söyleyenler de vardı. Bir kişinin hem rivayete göre bitmek tükenmek bilmeyen bir servete hem de görünüşte ebedi bir gençliğe sahip olması haksızlıktı. Bunun hesabını verecektir diyorlardı. Bu tabii bir şey değil, sonu selamet olmaz. Fakat henüz bir bela gelmemişti Bay Baggins'in başına ve Bay Baggins paradan yana eli açık biri olduğu için hobbitlerin çoğu onun garipliklerini ve talihli olmasını hoş görmeye hazırdı. Akrabalarıyla ilişkisini karşılıklı ziyaretler seviyesinde tutmuştu. Elbette ki torba köylü Baggins'ler hariç. Ayrıca yoksul ve önemsiz hobbit aileleri arasında da bir sürü sadık hayranı vardı. Ama genç kuzenlerinden bazıları yetişinceye kadar hiç yakın arkadaşı olmamıştı. Bu kuzenlerin en büyüğü ve Bilbo'nun en gözde kuzeni genç Frodo Baggins'ti. Bilbo 99 yaşına geldiğinde Frodo'yu evlat edinip onu varisi yapmış ve bundan sonra yaşamını sürdürmesi için çıkın çıkmazına getirmişti. Böylelikle sonunda torba köylü Baggins'ler bozguna uğramış oluyorlardı. Bilbo ile Frodo'nun yaş günü aynı güne denk geliyordu. Eylül'ün 22'sine. Frodo en iyisi sen de gel burada yaşa evlat demişti Bilbo bir gün. O vakit yaş günlerimizi rahatlıkla birlikte kutlayabiliriz. O zamanlar Frodo daha ara yıllarındaydı. Bu hobbitlerin çocukluk yılları ile reşit oldukları 33 yaş arasında başlarında kavak yerlerinin estiği 20'li yaşlardı. Aradan 12 yıl daha geçmiş, Bagginsler çıkın çıkmazından her yıl son derece canlı geçen çifte yaş günü davetleri vermişlerdi. Fakat artık bu güz oldukça beklenmedik bir şeylerin tasarlanmakta olduğu anlaşılıyordu. Bilbo 111 yaşına basacaktı. 111. Bu bir hayli ilginç bir sayı ve bir hobbit için son derece saygın bir yaştı. Yaşlı Tuk bile sadece 130 yaşına ulaşabilmişti. Ve Frodo 33. 33 yaşında olacaktı. Bu da önemli bir sayıdır. Rüştüne erme zamanı. Hobbit köyüyle su başında çeneler durmak nedir bilmeden çalışmaya ve yaklaşmakta olan davetin söylentileri tüm şairde gezinmeye başladı. Bay Bilbo Baggins'in geçmişi ve kişiliği bir kez daha mutlu muhabbetlerin baş konusu haline aldı ve yaşlılar aniden hatıralarının kıymete bindiğini fark ettiler. Kimsenin babalık olarak bilinen ihtiyar hem Gemci kadar pür dikkat kesilmiş dinleyicileri olamazdı. Babalık subaşı yolunda küçük bir han olan Sarmaşık'ta haklı bir salahiyetle konuşup duruyordu. Çünkü tam 40 yıldır çıkın çıkmazındaki bahçeye o bakıyordu ve daha önce de aynı işte çalışan yaşlı Holman'a yardım etmişti. Artık kendisi yaşlandığı ve mafsalları sertleşmeye başladığı için işin çoğunu en küçük oğlu Sam Gamgee üstlenmişti. Baba oğul her ikisi de Bilbo ve Frodo'yla iyi dosttu. Onlar da tepede çıkın çıkmazının hemen altındaki çıkın saçması sıra oyukları 3 numarada oturuyorlardı. Hep söylemişimdir, Bay Bilbo gayet lenkibar, pek de tatlı dilli bir bey hobittir diye beyan etti babalık. Bu tamamıyla doğruydu. Çünkü Bilbo ona Hamfast Efendi diye hitap ederek ve sebze yetiştirmek konusunda her zaman fikrini alarak son derece terbiyeli davranırdı. Kökler ve özellikle de patates konusunda babalık etraftaki en yetkili kişi diye bilinirdi. Kendisi de bunun böyle olduğunu kabul ederdi. İyi de onunla oturan şu Frodo neyin nesi diye sordu subaşılı yaşlı Novakes. Tamam, ismi Baggins ama dediklerine göre yarı yarıyadan çok Brandybuck sayılırmış. Hobbit köylü bir Baggins neden ta orada ahalinin o kadar garip olduğu o er diyarında kendisine bir kız arar hiç anlamam. O kadar garip olmalarına hayret etmemek lazım diye söze karıştı çift ayak baba. Babalıkların kapı komşusu. Brandybadesi nehrinin yanlış yakasında yaşlı ormanın tam kenarcığında yaşarlarsa tabii tuhaf olurlar. Anlatılanların yarısı bile doğru olsa oranın karanlık, kötü bir yer olduğu çıkıyor ortaya zaten. Doğru dedim baba, dedi babalık. Gerçi er diyarlı Brandybucklar yaşlı ormanın içinde yaşıyor değiller ama belli ki garip bir soyları var. O büyük nehirde kayıklarla avarelik ediyorlar. Bu hiç de normal bir şey değil. Bana soracak olursanız böyle bir şeyden maraza çıkmasına şaşırmamak lazım. Fakat yine de yani hal böyleyken bile Bay Frodo görüp görebileceğiniz en iyi hobbitlerden biridir. Sırf şeklen değil her bakımdan Bay Bilbo'ya çekmiş. Ne de olsa babası bir Baggins'ti. Son derece nezih, saygıdeğer bir hobbit idi Bay Drogo Baggins. Ta ki boğuluncaya kadar onun hakkında söylenebilecek pek bir şey bulunamazdı. Boğuluncaya kadar mı? Dedi birkaç ses. Bunu ve biraz daha karanlık olan başka söylentileri de duymuşlardı daha önce elbette. Ama hobbitlerin aile geçmişine karşı aşırı bir merakları vardır. Bu olayı bir kez daha dinlemeye hazırdılar. Öyle diyorlar dedi babalık. Şimdi bakınız, Bay Drogo fukara bayan Primula Brandybuck ile evlenmişti. Primula bizim Bay Bilbo'nun anne tarafından birinci dereceden kuzeni olur. Annesinin yaşlı Tuğuk'un en küçük kızı olması dolayısıyla. Ve Bay Drogo da ikinci dereceden kuzeni olur. Böylece Bay Frodo onun bir nesil alttan hem birinci hem de ikinci dereceden kuzeni olmuş oluyor. Biz de öyle denir ya, hesabı sizden. Bay Drogo iştahına pek düşkün olduğu kayınpederi ihtiyar Gorbadok'un Brandy konağında da hep mükellef sofralar kurulduğu için evlendikten sonra sık sık kayınpederinin konağına yatılı misafir gidermiş. Gene böyle bir misafirlikte Brandy badesinde kayığa binmiş. Karısı da kendisi de boğulup gitmişler. Zavallı Bay Frodo da çocuk başıyla kala kalmış. Benim duyduğuma göre akşam yemeğinden sonra mehtapta suya açılmışlarmış, dedi yaşlı Noakes. Kayık da Drogon'un ağırlığından batmış. Ben de kadının onu suya ittiğini, onun da kadını kendisiyle birlikte suya çektiğini duydum, dedi Hobbit köyün değirmencisi kumlu kişi. Her duyduğuna inanma kumlu kişi, dedi değirmenciden pek hoşlanmayan babalık. İtmekten çekmekten konuşmanın alemi yok. Sen bela aramadan yerli yerinde otursan da kayık dediğin yeterince tehlikelidir zaten. Her neyse, sonunda bizim Bay Frodo hem öksüz hem de bütün o garip er diyarlar arasında mahsur kala kalıp her nasılsa Brandy konağında büyümüş. Dediklerine göre konak da handan betermiş hani. Yaşlı efendi Gorbadok'un orada hep birkaç yüzden fazla akrabası olurmuş. Bay Bilbo delikanlıyı doğru dürüst bir halk arasına getirip gelivermekte yaptığı iyilik kadar büyüğünü yapmamıştır şimdiye kadar. Hem böylece o torba köylü Baggins'ler de günlerini görmüş oldular. Vaktiyle Bay Bilbo buradan gidip öldü diye duyulduğunda bunlar çıkın çıkmazı kendilerine kaldı diye heveslenmişlerdi. Sonra bizimki çıka geliyor ve onları kovuyor. Üstelik yaşıyor babam yaşıyor. Şu işe bakın bir gıdım bile yaşlanmış görünmüyor. Sonra birdenbire de bir varis çıkartıyor ortaya. Bütün kağıtları da yoluyla yordamıyla hazırlatıyor. Artık torba köylü Bagginsler çıkın çıkmazını rüyalarında bile göremezler hayırlısıyla. Oraya epey bir miktar para istiflenmiş diye duymuşluğum var, dedi Batı Dirhem'deki Ulu Kazı'ndan bir iş için gelmiş olan bir yabancı. Duyduğuma göre sizin şu tepenin üst kısmı tünellerle delik deşikmiş. Hepsine de ağzına kadar altın, gümüş ve zinatla dolu sandıklar istiflenmiş. O halde sen benim diyeceğimden fazlasını duymuşsun diye cevap verdi babalık. Ben zinat falan bilmem. Bay Bilbo'nun eli doludur. Göründüğü kadar paradan yana bir eksiği de yok. Ama ben tünel kazıldığını duymadım. Bay Bilbo'yu geri döndüğü zaman görmüştüm. Bu 60 yıl öncesinin benim delikanlı olduğum zamanların hikayesidir. Yaşlı Holman'ın yanına çırak olarak gireli pek olmadıydı. Babamın kuzeni olması dolayısıyla çırak gittiydim. O da satış zamanı el alem bahçeden geçip orayı burayı çiğnemesin, etrafa bakarak olayım da ona yardım edeyim diye beni çıkın çıkmazına getirdiydi. Birdenbire ne görelim? Bütün o kargaşanın tam ortasında Bay Bilbo bir midilli dev gibi birkaç poğaça, birkaç da sandık ile tepeden yukarı çıka gelmesin mi? Yükünün kısmı küllisi dağları bile altındandır dedikleri o yabancı yerlerden toplanmış definelerle doluydu mutlak. Ama öyle tüneller dolduracak kadar bir şey yoktu. Gerçi benim Sam bu konuları daha iyi bilir. Habire çıkın çıkmazına girip çıkıyor. Bayılıyor eski zamanların hikayelerine. Bay Bilbo'nun da bütün hikayelerini dinliyor. Bay Bilbo ona harfleri de gösterdi. Kötü bir niyetle değil ama yanlış anlamayın. Umarım sonu da kötü gelmez. Elfler ile ejderhalar mı? Diyorum ona. Lahanalarla patatesler seninle bana daha çok yaraşır. Gidip burnunu senden daha büyük işlerini sokma. Yoksa boynundan büyük bir belaya bulaşırsın diyorum. Başkaları da bu sözümden kendine hisse çıkarsa fena olmaz diye ekledi. Yabancı ile değirmenciye bir bakış atarak. Fakat babalık dinleyicilerini ikna edemezdi. Bilbo'nun servetinin efsanesi genç Hobbit neslinin aklını artık iyice nakş olmuştu. İyi hoş da herhalde getirdiği o ilk servete durmadan bir şeyler ekleyip duruyordur diye savundu değirmenci. Genel düşünceyi dile getirerek sık sık evinden ayrılıyor. Sonra onu ziyaret edip duran şu yakışıksız tiplere bir bakın. Geceleri gelen cüceler, sonra o yaşlı gezgin hokkabaz Gandalf falan. Sen ne dersen de babalık. Çıkın çıkmazı garip bir yer ve evin ahalisi evden de garip. Asıl sen ne dersen de Bay Kumlu kişi. Kayıkları ne kadar bilirsen bu konudan da o kadar anlarsın ancak. Diye cevap yapıştırdı babalık. Değirmenciye artık iyice siniri kalkmıştı. Eğer bu gariplikse bizim buralara daha çok gariplik lazım gelir. Pek uzaklarda olmayan birileri var ki duvarları altından yapılmış bir oyukta yaşasa bile arkadaşına bir bakraç bira ısmarlamak aklına gelmez. Ama çıkın çıkmazındakiler hürmete layık şeyler yapıyorlar. Bizim Sam herkesin davete çağrılacağını ve gelen herkese armağanlar, dikkatinizi çekerim, armağanlar verileceğini söylüyor. Bu içinde olduğumuz aydan bahsediyoruz. Eylül ayındaydılar. Öyle bir Eylül ki Eylüllerin en güzeli. Bir iki gün sonra davette havai fişek gösterileri olacağı ve dahası hemen hemen bir asırdır hatta yaşlı Tuk öldüğünden beri şairde böyle bir gösterinin görülmemiş olduğu hakkında bir söylenti yayıldı. Günler geçti ve o gün yaklaştı. Bir akşam acayip denklerle dolu, acayip görünüşlü bir yük arabası Hobbit köye girip çıkın çıkmazındaki tepeyi zahmetle tırmanmaya başladı. Bu işe şaşıran hobbitler ağızları bir karış açık, lambaların aydınlattığı kapılarından at arabasını seyre koyuldular. Arabada garip şarkılar söyleyen dışarılıklı kişiler vardı. Uzun sakallı, uzun kukelatalı cüceler. Bunlardan birkaçı çıkın çıkmazında kaldı. Eylül'ün ikinci haftasında başka bir at arabası da günün ortasında Brandy Badisi tarafından su başından geçerek geldi. Arabayı yaşlı bir adam tek başına kullanıyordu. Uzun gri bir cübbe giymiş, sivri uçlu, yüksek mavi bir şapka ve gümüş rengi bir boyun atkısı takmıştı. Uzun beyaz bir sakalı ve şapkasının kenarından taşan orman gibi kaşları vardı. Küçük Hobbit çocuklar bütün Hobbit köy boyunca ta tepenin üstüne kadar at arabasının ardından koştular. Tahmin ettikleri gibi arabanın yükü havai fişeklerdi.